Ayrım 34, sayfa 637. Yavaş yavaş gündeme iki başka ama önemli sorun giriyor. 61. Tartışmalı birinci konu Öcalan'ın yakalanıp getirilişi sadece MIT'in başarısı mıydı, yoksa terörist başını CIA yakalamış uçağa kadar getirerek MIT ajanlarına teslim mi etmişti? MIT'le CIA'nın işbirliği yaptı ancak operasyonun yürütülmesine MIT'in başarısı yatsınamazdı. Hükümet yetkililerinin MIT'in başarısından söz etmesi belki bir kıvancın eseri gibi görülebilir, kabul edilebilir. Ne ki operasyon baştan sona başarıyla sonuçlandıktan sonra zamanın CIA başkanı Müsteşar Atasagun'a bir mektup gönderdi ve MIT'in Öcalan'ın yakalanışı ve Türkiye'ye götürülme sürecindeki üstün başarısını övdü. Bu gerçeklere karşın CIA'nın Kenya operasyonundaki konumuyla ilgili tartışmalar aksamadan sürdü. Bu tartışmalara ABD basını da geniş ölçüde katıldı. New York Times gazetesi Amerikan yetkililerine dayanarak Washington'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması için tam 4 aydır Türkiye'ye yardım ettiğini yazdı. MIT kaynakları da CIA yardımını ve işbirliğini zaten reddetmiyorlardı. Bu nedenle New York Times'ın haberinde bu noktada bir yenilik yoktu. Gazete haberin devamında ABD'nin, nedense New York Times kaynak olarak CIA'yı göstermiyordu, Öcalan'ın Kenya'da Yunan Büyükelçiliği'nde saklandığını belirlediğini, Ankara'ya haber verdiğini ve yakalanmanın Kenya'nın işbirliği sayesinde gerçekleştiğini belirtiyordu. CIA hakkında kitapları bulunan Tim Weiner'ın yayımladığı yazıya göre Öcalan'ın yakalanmasında ABD kilit rol oynamıştı. Kilit aşamalar şöyleydi. Yüzden fazla Amerikan istihbarat ve polis görevlisi Kenya güvenlik yetkilileriyle birlikte 1998 Ağustos ayında Nairobi'deki Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen bombalama olayını soruşturuyordu. Bu ekip Öcalan'ın ülkeye girişini haber aldı, attığı her adımı izlemeye başladı. Siyasi kişilerle cep telefonuyla yaptığı konuşmaları saptadı. ABD yazıya göre Öcalan'ın Rusya, Avrupa ve Afrika'da aranma çabaları sırasında da devreye girdi. Amerikan diplomatları ve istihbarat kaynakları Öcalan'ın kaçış yollarını kesti. Yunan Büyükelçiliği'ndeki iki gergin haftadan sonra Öcalan'ın Hollanda'nın Amsterdam kentine uçabileceği söylendi. Öcalan bir Kenya güvenlik görevlisinin kullandığı cipe bindi. Kenyalı şoför Öcalan'ı Türk komando ekibine teslim etti. Amerikan basınına göre Öcalan'ın Kenya'dan getirilmesi operasyonuna büyük katkı sağlayan ABD, terörist başının burnu kanamadan Türkiye'ye teslim edilmesini istemişti. Yazılması gereken bir not. MIT görevlileri Eylül-Ekim 1999'da gazete temsilcilerine geniş bilgi verirken, Öcalan'ın Kenya'da Yunan Büyükelçiliğinden nasıl alındığını sormamalarını istediler. 31 Ocak 2002 tarihinde bu konuda yeni ayrıntılar öğrenildi. ABD basınına göre terör örgütünün başı Öcalan'ın yakalanmasından 2 yıl sonra karanlıkta kalan kimi soruların yanıtları yavaş yavaş bulunmaya başlandı diye başlıyor ve devam ediyordu. Bu çerçevede Öcalan operasyonundaki birinci ismin dönemin ABD Başkanı Bill Clinton olduğu belirtildi. Clinton'ın o dönemdeki danışmanı olan Tony Blinken'ın açıklamalarına dayandırılan haberde yakalayın emrini Clinton'ın çıkarttığı öne sürüldü. Clinton bu konudaki gelişmeleri sürekli olarak izleme ve koordine etmesi için danışmanı Blinken'e görevlendirmişti. Başkan operasyon hakkında sürekli bilgi almış ve adım adım izlemişti. Danışmana göre Dışişleri Bakanı Madeleine Albright da başkanla birlikte Öcalan konusunda bilgilendirilmişti. Bu haberin doğruluğundan yola çıkarsak Öcalan'ın yakalanması ve Türkiye'ye teslim edilmesi emrini Başkan Clinton verdi. Bu mantık yatsınamaz bir sonucu ortaya koyuyor. Başkan Clinton, Öcalan'ın sağ salim bağımsız yargı önüne çıkarılması koşulunu da CIA ve MIT aracılığıyla Türk hükümetine bildirmiş olmalıydı. Nitekim başka veriler olayın bu yüzünü doğrular nitelikte. Öcalan'ın yakalanmasından sonra Başbakan Ecevit resmi bir ziyarette bulunmak üzere Washington'a gitti. Beyaz Saray'da Başkan Clinton tarafından kabul edildi. İki ülke heyetlerinin bir araya geldiği görüşme sırasında çeşitli sorunlar ele alınırken, Başkan Clinton'ın güvenlik danışmanı Sandy Berger, Ecevit'e Öcalan'ın yakalanışındaki ABD yardımlarını anımsattı. 62. Bu arada Öcalan'ın yakalanmasında başarı hangi kuruma aitti sorusuna yanıt arayan AG Araştırma Şirketi'nin anketine göre halk, Ecevit ve Yılmaz hükümetlerinin katkısını kabul ediyor. Ancak başarının tamamen ordu ve MIT gibi devlet kurumlarına ait olduğu görüşünde birleşiyordu. Oysa operasyonun üzerinden aylar geçtikten sonra MIT kaynakları, Öcalan operasyonunun baştan sona örgütün düzenlediği, yürüttüğü ve başardığı bir operasyon olduğunu ısrarla belirttiler. Kesin bir dille söylediklerine göre Kenya'ya giden yetiştirilmiş elemanların hepsi MIT personeliydi. Uçakta tek asker vardı, doktordu. Öcalan'ın yurda getirilişine gereksinilmesi olası bir doktor. O kadar. Yüksek düzeydeki bir MİT yöneticisi Öcalan'ın yakalanıp yurda getirilişine MİT'in mi yoksa askerlerin mi sağladığı yolundaki tartışmalar sürerken Cumhuriyet yazarlarına şu açıklamayı yaptı. Başbakan'dan yani Ecevit'ten ricamız şu oldu. Ordu 15 yıldır terörle mücadele ediyor. Bunda onların payı göz ardı edilemez. Öcalan olayını birlikte başardığımızı açıklayınız. Başbakan ricamızı kırmadı. MİT resmen açıklanmamasına karşın tarihsel bir olaydaki başarısını paylaşmak istemiyor. Öcalan kimi kazandırdı? 63. Öcalan, Ecevit'in 18 Nisan 1999 genel seçimlerine giderken dışarıdan destekle kurduğu azınlık hükümeti zamanında yakalandı. Ecevit'in genel başkanı olduğu DSP'nin seçim şansı üzerinde fazla iyimser tahminler yoktu. Fakat Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini açıklamasından sonra Ecevit'in ve partisinin önü birden açıldı ve 19 Nisan 1999'da DSP Türkiye'nin birinci partisi konumundaydı. Kuşku yok Öcalan DSP'ye önemli ölçüde katkıda bulunmuş, seçimde ipi birinci olarak göğüslemesine büyük yardımı olmuştu. Bu irdelemeyi doğrulayan açıklama 19 Şubat 1999'da Milliyet'e konuşan zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den geldi. Cumhurbaşkanı da olayın seçimi etkileyeceğini söyledi. Olay seçimleri etkilemez denemez. Hangi istikamette ne ölçüde etkiler bilinemez. İçeride dışarıda nasıl gelişecek olay ona bakmak lazım. Ama etkiler, hangi derinlikte etkiler bilemem. İdam 64. 1 Ekim 1999 Cuma günü MİT ileri gelenlerinin gazetelerle yaptığı bilgilendirme toplantılarından sonuncusuna katılan Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine bir üst düzey yönetici ilginç bir açıklama yaptı. Cezaevinde ölüm korkusu içinde yaşayan bir Öcalan bizim işimize gelir. Bir terör örgütü lideri cezaevine düştü mü etkinliği de azalır dedi. Bu söylem Öcalan'ı İmralı'da yargılayan yargıçların idam kararı vermelerinden, ne ki kalemleri kırmamalarından hemen sonra başlayan tartışmaların özünü içeriyordu. Zira MİT ve MİT gibi düşünen çevreler Öcalan'ın asılmasının ülkeye yarar sağlamayacağı görüşünü savunuyor, adamı bir kez öldürürsün ama hapishanede her gün ölür ve her gün canlı Öcalan'dan yararlanma olanağı sağlanır diyorlardı. Hükümetin çeşitli bakanlarına hatta koalisyon ortağı DSP ve ANAP'a aynı kanının giderek egemen olduğu söyleniyordu. Öcalan idama hüküm giydikten sonra asılmalı mı yoksa asılmamalı mı tartışması, medyanın, siyasetin ve elbette toplumun hemen her katının ilgilendiği giderek sorunlaşan bir içerik aldı. MİT kaynakları Öcalan'ı asmayarak yararlanılması görüşünü savunurken öne sürdükleri gerekçenin ana hatlarını da açıklıyorlardı. Bizim endişemiz diyorlardı, Öcalan'ın yerine güçlü bir liderin çıkacak olması. Allah'a şükür bu olmalı. Terör örgütleri eylem yapmazlarsa hantallaşırlar. PKK'nın çekilme kararı alması, eylemlerine ara vermesi örgütü pasifleştirir. Sonra da soru işaretleri başlar. Şimdi örgütün Avrupa ayağıyla dağdakiler arasında bir çekişme var. Dağdakilere Avrupa'ya gidince her şey ayağınıza gelecek, krallar gibi karşılanacaksınız gibi vaatler olmuş. Bir de dağdakiler Avrupa ayağını tanıdı, onların yaşam tarzını gördü. Şimdi çekememezlik var aralarında. SKP'nin, sürgündeki Kürt parlamentosunun, kendisini feshetmesinin nedeni de bu. Örgüt içindeki ikiliklerin derinleşebileceğini düşünüyoruz. Örneğin Yaşar Kaya neredeyse infaz edilmesi gereken kişi haline geldi. Kaya'yı küçümsememek gerekiyor. Avrupa'nın pek çok ülkesinde PKK'nın terör örgütü değil de başka türlü tanıtılmasında önemli etkisi oldu. Bizim hesaplarımıza göre Öcalan çekilin çağrısı yapmadan önce dağlarda 1800-2300 arasında silahlı adamı vardı. 400-450 kişi buna uydu. Şu anda 1400-1800 arası kişi var. Öteki ülkeleri de katarsak örgütün İran, Irak, Suriye, Rusya'da 5000 dolayında adamı var. 65. Bu bilgilerle Öcalan'ın asılmamasını savunan gerekçe 1 Ekim 1999 günü için elbette geçerli ve yeterli bilgileri içeriyordu. Ancak zaman geçti Öcalan'ın idam edilmeyeceğini Ecevit hükümetini oluşturan 3 partinin liderleri 13 Ocak 2000 tarihinde bir araya gelerek kararlaştırdı, kamuoyuna açıkladı. Öcalan TBMM'nin kabul ettiği AB ölçütlerine uymayı hedef alan yasalar gereği idam cezasından kurtuldu. Ne var ki idamdan kurtulan Öcalan'ın İmralı'dan örgütüyle sürekli ilişki içinde olduğunu 3 partili 57. hükümetin başbakanı Ecevit daha sonraki bir tarihte Ağustos 2002'de bir iki kez ekranlardan kamuoyuna açıkladı. Başbakan terör örgütünün Öcalan'dan aldığı direktiflere göre hareket etmekte olduğunu söylüyordu. Zaten Avrupa'daki terörist Kürtler PKK adını değiştirip KADEK'e dönüştürürken Öcalan'ı başkomutan ilan etmişlerdi. 3 Kasım seçim günü olarak meclise kabul edildikten sonraki bir konuşmasında Başbakan Yardımcısı ve MHP lideri Devlet Bahçeli, güney sınırımızın hemen karşısındaki Kuzey Irak dağlarında 4500-5000 silahlı PKK'lı bulunduğunu açıkladı. Bu bilgiler devlete ait bütün ciddi ve resmi bilgileri gören, bilen hükümet adamları tarafından açıklanıyordu. Üstelik sınırlarımıza yakın dağlarda kümelenen, hemen her gün yeni silahlar satın alabilen bir örgüt, her an Türkiye'ye girebiliyor, zaman zaman yine kanlı eylemler yapıyor, Avrupa'da da terör örgütü olmaktan çok siyasal bir kimlik kazanmaya çalışıyordu. Kuzey Irak'taki iki Kürt aşiretinin aralarındaki anlaşmazlıklara son vererek Ulusal Kürt Parlamentosu açmaya karar vermelerinin arifesinde Başbakan Ecevit önemli bir açıklama daha yaptı. Duyurduğuna göre Kuzey Irak'ta özellikle Barzani'nin egemen olduğu yörelerde bir devletin temel kurumları çoktan yaşama geçirilmiş, geriye bağımsız Kürt devletinin resmen ilan edilmesi kalmıştı. Kürt devletinin resmileşmesine Türkiye elbette seyirci kalmayacaktı. Bütün önlemleri alıyordu Türkiye. Tabii askeri önlemler aldığımızı söylemiyordu Başbakan Ecevit. Ama dış basında özellikle ABD medyasında bu sözleri Kürt devletine Türkiye'nin askeri harekat yapacağı biçiminde yorumlandı. Kürt devletine doğru adımlar, Başkan Bush'un Saddam'ı yok etmeyi hedef alan kararını uygulamaya koyacağını duyurduğu günlerde hızlandı. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt aşiretlerini himaye ettiğini öne süren işaretler, hatta kanıtlar öteden beri biliniyordu. İncirlik üstünden kalkan 38. paralelin kuzeyini denetim altında tutan ABD uçaklarının Kürt aşiretlerini koruma amaçlı uçuşlar yaptığı, ABD'nin bu yarayı türlü yardımla beslediği biliniyordu. Ankara-ABD operasyonundan sonra Irak'ın bölüneceği ve Kürt devletinin bu aşamada hemen yaşama geçirileceği kaygısını taşıyordu. Ama ne olursa olsun dost düşman hemen her devlete ve çevreye Türkiye'nin böylesi bir oluşuma asla izin vermeyeceği duyuruldu. PKK, KADEK fırsattan yararlanarak Türkiye ve tabii TSK'ya karşı harekete geçeceğini gösteren hazırlıklara girişti. Kuşku yok, İmralı'daki devletin uzunca bir süre çocuk katili diye tanımladığı terörist başının bilgisi ve izniyle. 66. İstihbarat birimlerinin, daha doğrusu çoğu kez benzeri bilgileri medyaya duyuran askeri istihbaratın bildirdiğine göre 2 Ekim 2002'de PKK KADEK, Hakurt ve Kandil Dağı bölgesinde uçaklara ve helikopterlere karşı etkili SA-7 tipi güdümlü füzelerinin sayısını arttırıyordu. Örgütün sınıra füze yerleştirmesi bölgeye yönelik operasyonlar için ciddi tehlikeler oluşturacaktı. Bütün bunlar örgütün yurt içindeki eylemlerini azalttığını, fakat burnumuzun dibindeki dağlarda TSK'ya ya da Öcalan'dan buyruk alır almaz masum halka saldırma düzeyinde olduğunu gösteriyordu. Kuşku yok, Öcalan'ın infaz edilmemesini içeren toplum vicdanını rahatsız etmekten kaynaklanan tartışmalar dün de vardı, bugün de, yarın da var olacak. 67. Öcalan'ın idam edilmesine karşı çıkan içerideki irdelemeler dış dünyadan da destek gördü. ABD'nin infaza karşı olduğu, birlikte Kenya operasyonu öncesi SİA kanalıyla MİT'e ve hükümete ilettiği koşullardan biliniyordu. Clinton'ın Öcalan'ın sağ salim Türkiye'ye götürülmesini öne sürmesindeki nedenleri, işbirliği koşulları açıklandıktan sonra hiçbir devlet otoritesi açıklamadı. Başbakan Ecevit'in idam cezasına DSP'nin öteden beri karşı olduğunu açıklaması infaza karşı çıkan çevreleri cesaretlendirdi. Önceleri idamın çağ dışı bir uygulama olduğu yolundaki tartışmalar, daha sonra idam cezasının TCK'dan kaldırılmasına dönüştü. Avrupa Birliği'nin idam cezası kaldırılmazsa siyasal ölçütlerle ilgili dayatmaların yerine getirilemediğini kabul edeceğini öne süren açıklamaları medyada yer almaya başladı. AB koşutunu öne sürerek Öcalan'ın infazına karşı çıkan siyasetçi ANAP lideri Mesut Yılmaz'dı. O sırada AB dönem başkanı Portekiz'di. Portekiz'in Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Francisco Seixas de Costa, terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın idam edilmesi durumunda AB ile işlemlerin kötüye gideceğini Paris'te Fransız meslektaşı Pierre Moscovici ile birlikte düzenlediği basın toplantısında açıkladı. AB tarafından Türkiye'ye açılan kapının Türkiye'nin idam cezası sorunu konusunda akılcı bir tutum benimsemesi şartını da ortaya koyduğu açıktır. Türkiye'nin AB ilkelerine karşı bir tutum takınması durumunda Türkiye ile yakınlaşma çabalarının da kötüye gideceğini düşünüyorum diye konuştu Portekizli bakan. 68. Genel çizgileriyle anlattığımız Öcalan'ın infazı ile ilgili gelişmelere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kararla katıldı. İnfazın Öcalan'la ilgili görüşmelerden sonra alınacak karardan sonra ertelenmesini istedi. Bu yeni durum terörist başının lehine başlatılan gelişmeleri daha da pekiştirdi. Bir yandan AB'ye girme düşü, AB'den gelen baskılar, öte yandan doğrulanmayan ama ABD'ye verilen söz, içeride idam cezasına karşı, tabii Öcalan'ı ipten kurtarmaya yönelik, giderek gelişen hareketlere AİHM'nin erteleme koşulu eklenince. Hükümet ortakları, Başbakan Ecevit, Başbakan Yardımcıları Devlet Bahçeli ile Mesut Yılmaz, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtem Çelik, Bahçeli'nin kurmay sıfatıyla Sanayi Bakanı Kenan Tanrıkulu'nun katılımıyla 12 Ocak 2000 Perşembe günü 7,5 saat süren tartışmalı bir toplantı yaptı. Toplantı medyada tabii tarihi damgasını yedi. Koalisyon ortakları terörist başı Öcalan'ın idam kararını içeren dava dosyasını TBMM'ye göndermemeyi, başbakanlıkta bekletmeyi kararlaştırdılar. Beklenen bir karardı. Hükümet dosyayı meclise göndermek için AİHM'nin kararını bekleyecekti. Ancak bu erteleme 1-2 yıl sürebilecek dava sırasında Türkiye aleyhine kullanılmaya çalışılırsa, hükümet idam sürecinin devam etmesi yönünde karar verebilecekti. Liderler zirvesinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile MHP'li Sanayi Bakanı Kenan Tanrıkulu dışında Öcalan hakkındaki bağımsız yargının verdiği infaz kararının onaylanmak üzere derhal meclise gönderilmesini isteyen çıkmadı. Tersine medyaya o gün yansıyan bilgilere göre dosyanın başbakanlıkta tutulmasını Başbakan Ecevit ile Başbakan Yardımcısı ANAP lideri Mesut Yılmaz savundu. Fakat Ecevit ile Yılmaz'ın savunularına dayanak olan görüşler, Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin MİT kaynaklarından Ekim 1999'a bir gece dinledikleri görüşlerle örtüşüyordu. Başbakan Ecevit ile yardımcısı Yılmaz ve onlara katılan, aralarında ola ki Adalet Bakanı Türk'ün de bulunduğu kimi bakanlar, Öcalan'ın ölüsünün dirisinden daha tehlikeli olacağını, Türkiye'nin elindeki Öcalan'ı bir koz olarak kullanmasının daha isabetli olacağını söylediler. Basında çıkan haberlere göre başbakanla yardımcısı ve kimi bakanlar bu konuda MİT raporuna dayanak yapmışlardı. Aynı bakanlar idam dosyasını bekletmek için en iyi yerin başbakanlık olacağını da savunmuşlardı. Karşı görüşü savunan Bahçeli ile Tanrıkulu ise Öcalan konusunda verilecek ödünün Türkiye'nin egemenlik haklarında gedik açacağını ve bu ödünü başka ödünlerin izleyeceğini öne sürdüler. Uzun süren görüş alışverişlerinden sonra liderler ortak bir nokta üzerinde anlaştılar. Yanlış anlamaları önlemek için kararı yazılı bir metin haline getirmeyi kararlaştırdılar. Öcalan'ın infazını isteyen MHP için talihsizlik bu noktada başladı. Zira MHP'nin 18 Nisan 1999 seçimlerinde çeşitli vaatlerinin başında, iktidara geldiğinde Öcalan'ın mutlaka asılacağı vaadi yer alıyordu. Öcalan'ın idamını engelleyen gelişme daha sonra kanayan bir yara haline alacak ama AB'ye girmeyi yüzyıllık bir düşün gerçekleşmesi olarak niteleyen siyasetçilerle medyanın önde gelenlerinin oluşturduğu dünya bu önemli konuda MHP'yi yalnızlığa mahkum edecekti. 3 Kasım 2002 seçimleri yaklaşırken MHP müzakere öncesi ve sırasında AB'ye uyum yasalarının kimilerine örneğin idam cezasının tamamen kaldırılmasına karşı çıktı. Hatta Öcalan'ın infazını yeniden gündeme getirdi. Ne var ki muhalefet çevreleri MHP'ye ve lideri Bahçeli'ye Öcalan'ın dosyasını meclise göndermek yerine başbakanlıkta saklı tutan, altında imzası bulunan tutanağı anımsattılar. Başbakan Ecevit iki ortağı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında hükümet kararını içeren ortak bildiriyi şu cümlelerle açıkladı. Koalisyonu oluşturan DSP, MHP ve ANAP'ın genel başkanları bugün başbakanlıkta yaptıkları toplantıda AİHM'nin terörist başı Abdullah Öcalan hakkındaki kesinleşmiş idam cezasının infazının bir süre ertelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararını ayrıntılarıyla değerlendirmiştir. Bilindiği gibi Türkiye'nin yargı yetkisini kabul etmiş olduğu AİHM'nin Türk yargısınca verilmiş kararları değiştirmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Anayasamızdan ve uluslararası taahhütlerimizden kaynaklanan süreç tamamlandığında dosya gereği için ivedilikle TBMM'ye gönderilecektir. Genel başkanlar hukuka saygı içinde aldıkları bu kararın terör örgütü ve yandaşı çevrelerce milleti ve devletiyle Türkiye'nin yüksek menfaatleri aleyhine kullanılmak istendiğinin değerlendirilmesi halinde erteleme süreci kesilerek infaz sürecine derhal geçilmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır. Erteleme süreci hiçbir zaman kesilmedi, kesilemedi. AB'ye uyum yasalarında idam cezasının tümüyle kaldırılmasının hemen sonra Başbakanlık, Abdullah Öcalan'ın idam dosyasını idam kararını veren iki nolu DGM'ye iade etti. Ve sonra 3 Ekim 2002 günü iki nolu DGM idam kararını, idamı kaldıran yasaya göre yeniden gözden geçirdi ve kararı düzeltti. Öcalan'ın idam cezasını ömür boyu hapse dönüştürdü. Öcalan'ın af ve şartlı salıvermeden yararlanmasına ve ömür boyu hapis cezasının ölünceye kadar devam etmesine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı. İdam sorununda son işlem böylece tamamlandı. Öcalan'ın idamı tarihe karışmıştı. 69. Hükümetin kararından sonra çeşitli haberler ve yorumlar, bağrı yanık şehit analarının feryadı doğal olarak sütunlarda, ekranlarda görüldü, izlendi. Örneğin hemen aynı gün 9. Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin Avrupa hukukuna uymaması halinde çağdaş devlet olma niteliğini yitireceğini öne süren bir konuşma yaptı. Demirel'e göre zorluklar aşacaktık. Zorlanmalara maruz kalacağız diye eğer böyle bir dünyanın içine girmezsek çağdaş bir devlet olma vasfımızı kaybedecektik. Ama eski Cumhurbaşkanı üniter bütünlüğümüzü ve layık devlet formumuzu muhafaza etmemizi de belirgin bir koşul olarak öne sürüyordu. Toplantıda MHP lideri Bahçeli, çok yönlü baskının Türkiye'nin egemenlik hakkının istismarı olduğunu söylemiş, bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu vurgulamıştı. Öcalan'ın idam konusu siyaseten ve hukuksal açıdan rafa kaldırıldı. Ve sonra, 70. DGM kararıyla Öcalan'ın idam cezasından kurtulmasından 4 ay önce Fehmi Koru 17 Haziran 2002'deki köşe yazısında o günlerde pek çoğumuzun katıldığı görüşleri içeren uzunca bir yazı yayımladı. Eğer Öcalan diyordu ülkemize gerçekten şartlı teslim edilmiş ise şu sıralarda idam için nafile nefes tüketiyoruz demektir. MHP tek başına iktidar bile olsa Öcalan'ı şartlı teslim almış bir ülkenin iktidarı olarak bu idam cezasını uygulayamaz. O halde Türkiye'nin çıkarlarına daha fazla zarar vermeden tartışmayı tadında bırakmak gerekiyor. Bugünkü hükümetin 57. Ecevit hükümetinin kurulabilmesini sağlayan 18 Nisan 1999 seçimleri sandık sonucu hemen herkesin kabul ettiği üzere Abdullah Öcalan'ın yakalanması ile ilgili hassasiyeti yansıtmasıydı. Öcalan'ı Türkiye'ye teslim edenler bilerek veya bilmeden sandıktan bugünkü hükümetin çıkmasını da sağlamış oldular. Öcalan'ı şartlı teslim alan hükümetin başı Ecevit, MHP ortaklığında kurulmuş bugünkü hükümette de başbakan, dolayısıyla MHP'de içinde yer almadığı bir hükümet tarafından yapılmış olsa bile şartlı teslim anlaşması konusunda taraf durumunda. Son seçimin sonucunu yakalanmasıyla belirlemiş Öcalan, galiba fazla uzak olmayan bundan sonraki seçiminde, o sırada tarih belli değil ama 3 Kasım erken seçiminde biçimlendiricisi olacak. Tabii muhalefet şartlı teslim yönünü tartışmaya açmazsa. Bir iki çıkışın dışında muhalefet, örneğin SP ile zaman zaman DYP, Öcalan'ın idamının neden gerçekleştirilmediğini soruşturdular. Araştırma, açıklama istediler. Ama bu cılız girişimler sonuç vermedi. Ankara, 4 Ekim 2002.